Ayrım 5, Bir Yol Hikayesi, Tayfun Taliboğlu, sayfa 122. Lice yanıyor. Paşa vurulmuş feryatlar geliyor Diyarbakır'ın Lice'sinden. Giriş çıkış yok ama öteye gidemiyoruz koca köyden. Dördüncü günün sonunda ikna edip Mustafa Yüzbaşı'yı bir barikat daha ileri gidiyoruz. İnip kalkan helikopterleri ve tüten dumanları çekiyoruz. Sanki filmlerdeki Vietnam'dayız. Geri döndüğümüzde Kocaköy'e CHP'nin 6 oklu otobüsünü görüyoruz. Genel Başkan Deniz Baykal'a neden giremeyeceğini anlatıyor yüzbaşı. Bizi görünce Baykal, işte girmişler, Tayfun oradan geliyor dese de olmaz diyor askeriye. İşte o zaman direnseydi diyorum Baykal yanındaki gazetecilerle. Neler oluyor, bakmak istiyorum ülkemin bu köşesinde deseydi farklı olurdu belki de CHP'nin bölgedeki durumu. Ertesi gün helikopterlerle götürdüler bizleri. Bir anons yaptım. Önce Kulp, sonra Şırnak, şimdi de Lice. Bir deneme yapıldı, devlette gücünü gösterdi. Son bölümünde sözlerimin Bülent'in kamerası yanan Lice'yi göstermekti. İlk kez o zaman uyarıldım yarı resmi. Seni severiz ama sözlerin yanlış anlaşılabilir diye. Ya birleşme sonrası CHP Genel Başkanı olan Hikmet Çetin'in köyüne ne demeli? 25 kişi kalmıştı akrabalarından. Bir şelale akıyor dağdan. Çetin'in doğduğu ev şimdi harabe. Televizyondan hatırlayabiliyor onu yakınları. Bilmem kaçıncı göbekten bir hısmı 12 jandarmanın arasında öfkeli mi öfkeli PKK'ya yardım ediyor dediler. Bizi tükettiler diye dile getiriyordu sistemini. Haber çıkınca çok memnun olmuştu da Çetin, doğduğu yerlere gidememenin acısını ne kadar duymuştu öğrenemedim. Bir başkadır Güneydoğu hikayeleri. Onları ikinci kitapta ele almak üzere biz yine dönelim Ankara'ya. Keşke onu hiç tanımasaydım. Sözüne ettiğim ekonomiden sorumlu devlet bakanı Tansu Çiller. Hemen her gün bizim büroda. Temsilci Orhan Uğuroğlu'ysa neredeyse onun özel muhabiri. O da zaten hakkını hiç inkar etmemişti. DYP Genel Başkanı seçildiği kongrede sayende Orhan demişti. Bir tek Özcan Ertun'a güvenmiyor Orhan'a ve Ardan Zentürk geliyor haber temsilciliğine. Orhan'ın yeni görevi idari temsilcilik ama egemenlik savaşı had safhada. Sevmiştik Ardan'ı. Sıcak, sevecen ve saygılıydı insan ilişkilerinde. Televizyonculuğu sizden öğreneceğim diye mütevazi girmişti söze. Yayın politikamıza gelince günlük belirlenmekte. Bir gün Hürriyet'le kapışıyoruz, bir gün Sabah'la. Bir gün Erol Simavi'ye sövüyoruz, bir gün Dinç Bilgin'e. Öğrendiğimiz bütün gazetecilik ilkeleri hak getire. Biz ortada görünmesek de o kuramdayız ya, ağır gelmekte. Stajyer tetikçiler yetiştirilmekte. Bir de İstanbulspor var başımızda. Yenildi mi kurumda herkes kaçacak deli karar. Hakemler iltifatlardan nasibini alır. İşte yine o günlerden birinde bir emir geldi. İstanbulspor'un kaderini belirleyecek bir toplantı var federasyonda. Bana verildi görev. Zor buldum yerimi. Artık tanınıyoruz ya, kimse sormadı nereye gidiyorsunuz diye. İkinci kata çıktık alelacele. İçerideler dedi sekreter. Başlamıştır diye toplantı. Vurmadan kapıyı daldık içeri. İçeride yaş ortalaması 65, 5 adamcağız. Eyvah, basıldık tavrıyla fırladılar ayağa. Ne oluyor dedi en yaşlısı. Böyle içeri girilir mi? Girilmez efendim, girilmez de biz basın toplantısı var sandık dediysem de saklayamadık gözdağı için geldiğimizi. Yine de başarılıydık bu ilk işimizde. Kısa süre sonra kelle koparmada ikinci görev geldi. Milli maçı Star yayınlayacağını söylemişti. Aynı gün TRT'de yayınlayacağını ilan etti. Telefon emrinde o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürü İhsan Coşkun'a elimize verilen sorular sorulacak. Bu işten çıkar sağladığı havası yaratılacaktı. İçimden dilerim genel müdür yerinde yoktur diye dua ederek bindim asansöre. Yerinde dedi sekreteri. Önce yalnız girdim yanına ve dedim ki bana bu görev verildi. Çok da sevimli değil. Konuşacaksanız sorular bunlar. Konuşmayacaksanız siz Ankara dışındasınız. Ne ben sizi gördüm ne siz beni. Lüzum yok dedi genel müdür İhsan Coşkun. Konuşurum. Kısaca dediği kim para verirse o yayınlar, engel olamam kimseye. tutmuştu beni yönetim. Koparılacak üçüncü kelle, meclis başkan vekili Yılmaz Hocaoğlu'nunkiydi. Cumhurbaşkanı Özal'ın yetkileri kısacak bypass yasası. Özal yurt dışında olduğu için onun önündeydi, imzalaması gerekti. Cem Uzan sırf bunun için Ankara'ya gelmişti. Görev bana verildi. Konukları vardı yanında. Konuşmam, dedi Hocaoğlu. İyi edersiniz, dedim ve ekledim. Unutmayın, ben çok ısrar ettim ama siz olmaz dediniz. Rahmetli anlamıştı durumu. Sadece teşekkür etti, büroya döndüm. Sevinçle, konuşmuyor diyecektim ki Orhan Uğuroğlu, ben kendisiyle konuştum, seni bekliyor, komutu verdi. Ben sizi uyarmıştım diyerek başladım röportaja Hocaoğlu'yla. Akşam yayında eminim ki şoktaydı. Konuştuklarının bir bölümü alınınca bambaşka bir anlam çıkmıştı. Ertesi gün meclisin koridorunda gariptir ama bana sitem etmişti. Bana. Özal yasağı kalkıyor. Ölene kadar adını anmamıştık ya Özal'ın. Barış yaptı televizyonumuz. O hastaneye kalktığı anda. Canlı yayınlarda atağa kalktık. O hakkın rahmetine kavuşmuştu artık. Politik teras adını verdik balkona. Yeni cumhurbaşkanını aradık ve bulduk sonunda. Süleyman Demirel çıkınca köşke, aklı başında biri gerekti DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlığa. İlk akla gelen isim Hüsamettin Cindoruk. Devretmemek üzere alacaktı bu kez emaneti ama nedendir bilinmez bir türlü giyemedi mokasenlerini. Yakınları dışında kimse bilmezmiş o zaman yalancılığını. Sarışın, ıslak gözlü bir kadın çıktı piyasaya. Rivayet odur ki geceleri bile çıkarmazmış maskesini. Altyapısı da Star tarafından zaten hazırlanmıştı. Çağdaş Türkiye'yi dünyaya anlatacaktı. Nereden ve kim bilebilirdi ki adı anılacak şaibeyle ve gizlemek için götürdüklerini ulusal değerlere kastedecekti. Garip iştir bu muhabirlik. Muhalefettesinizdir, izlediğiniz parti muhalefetteyse, iktidardasınızdır, iktidardaysa. Herkesin terk ettiği bir dönemde ANAP izliyorum. Sevmek için süre gerekir. Fakat dürüst adamdır Mesut Yılmaz. Öyle bilmiştik. Geceler, gündüzler ve geziler artık hep onunladır. Ama haberlerimiz bültene girmemektedir. Mesut Yılmaz bir gün dayanamadığı sordu. Dün akşam haber 10 saniye girdi. Anlamı nedir? Gerçekten haber 10 saniyeydi. Alay eder gibi. İstanbul kesiyor, denetim oradan, dedim. Peki, ben konuşurum, dedi Yılmaz. Büroya döndüğümde Ufuk Güldemir telefondaydı. Bizi Mesut Yılmaz'a şikayet etmişsin diye inceden bir geçirdi. Karşı taarruza geçtim. Haberin patronu sen değil misin? Benim söylediğim o. Söyleyecek sözü yoktu artık. İstanbul merkezde koluma girdi Güldemir. Ben yakında şova gidiyorum, bunu duymuşlar. Patron, bir sıkıntın mı var, dedi ve 100 milyon verdi. Ama ben gidiyorum, gelir misiniz siz de? Gürkan tamam diyor. Yalnız parayı dolar olarak istiyor. Sen ne dersin teklifinde bulundu. Gürkan ne derse onu derim, dedim. Bir hafta sonra aradı Güldemir. Ben gidiyorum, Gürkan dolar istedi, şov kabul etmedi. Senin kararın ne? Ben söylemiştim. Gürkan gelmiyorsa ben de gelmem. Zaten sen benimle hiç pazarlık etmedin. Sert bir şekilde kapandı telefon. 5 dakika geçmemişti ki telefonda bu kez Özcan Ertun'a. Şova gidiyormuşsunuz, doğru mu? Hayır efendim, bir yere gitmiyoruz. Anlamı yoktu yerimizi soğutmanın. Teklif geldi değil mi Ufuk'tan? Doğrudur ama biz gitmiyoruz, dedim yeniden. Sonrasında Güldemir gitti ve nedense bana küstü. Sonradan öğrendim ki Cem Uzan ve Özcan Ertun'a daha o istifasını vermeden kovmuşlar onu merkezden. Bana küstü. Ama Star'a geri döndü. Ben de bu işten hiçbir şey anlamadığım gitti. Bam telinin temeli. Anadolu'yu seviyordum. Oradan yaptığım haberler daha ilgi çekiyordu. Günlük politikadan da sıkılmıştım. Haberlerin bünyesinde kalmak üzere ayrı bir bölüm yapabilirdim. Özcan Ertun'a ve Cem Uzan'a düşüncemi açtım, olumlu karşılandı. Bana bir cip lazım, dedim. Ellerinde depoda bir tane olduğunu öğrenmiştim, yerini de söyledim. Kısmet bağlanmış ya bir kere, 1992 model bir cip geldi. Alıp Ankara'ya doğru yola çıktım. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyordum. Yolda hayaller kurdum. Kah Ağrı Dağı'nda olacaktım, kah Tekirdağ'da. Ekranlarda olmayanı gösterecektim. Şöhretler yer almayacaktı benim programımda. Ankara bürosunun önüne çektiğimde cipi, Orhan Uğuroğlu ve Ardan Zentürk'ün biliyordum burkulacaktı içi. Hangisi taş koydu bilmiyorum. 2 hafta sonra cipi geri istiyor patron, dediler. Filiz'le birlikte teslim etmeden arabayı dolaşırken Yeniköy'de, yalının oralarda Cem Uzan çıkış yapmaktaydı. Kapıda ayaküstü anlattım durumu. "Benim haberim yok, iki telliye gel görüşürüz," dedi. Peşine takıldım konvoyun. Vardığımda merkeze başka işleri olduğunu söyledi patron ve son görüşümde onu. Bırakarak cipi Ankara'ya döndüm geri. Sonradan öğrendim ki Uğuroğlu ve Zentürk'ün üstünde uzlaştıkları tek konu, farkında olmasalar da, arabanın benden geri alınmasıymış. Ve anladım ki bu meslekte kendini aşmamış yöneticiyle bir şeyler yapmak olanaksızmış. Son görev ve ayrılış. Bir devrimdi. İlk özel televizyondu. Evimizdi. Her şeye karşın severdim kurumumu. Haberlerimle elbet. Ama kurumumla ilişkilerimde hiç profesyonel olamadım ben. Kolay kolay çıkmaz yaşamımda yer alanlar benden. Ardan İstanbul'da genel koordinatördür artık. Ankara büroda Uğuroğlu çağırdı bir gün. Kamu İdaresi Başkanı Üstün Sanver'i izleyeceksin dedi. Bir dakika bile bırakmayacaksınız peşini. Hafta sonları kaybolurmuş bu adam. Ne yapıyorsa çekeceksiniz. Hani yakın geçmişte SPK Başkanı Karacan'a yapıldığı gibi. Kötü kokular geldi burnuma. İlk kez olmaz dedim. Üstün Sanver'in özel yaşamında yaptıkları beni hiç ilgilendirmez. Ben yolumu çoktan çizmiştim. Bu mesleği politikaya atılmak için seçmedim. Tanınmayı seviyordum ama haberlerimle olanı. İpler kopmuştu artık. Bizi Baki Şehirlioğlu aradı. Tanımazdım o ana kadar. Mithat Paşa'da Çam Pastanesi'nde buluştuk. Gürkan Zengin, ben ve o. Çiğdem de 32. günden gelecekti. Ali Kırca yönetimde bulunuyordu. ATV Haber Merkezi. 1993 Aralık ayında işe başlayacağız ATV'de. Ancak maaşlarımızı almamız gerekli Star'dan önce. 6 Aralık'ta dönecek tanıtımlar. Hesabımız ona göre. Ayın 5'inde tamam fax geldi, gelin alın maaşınızı dediler. Ummamıştık ama sevindik. Çünkü o zamanlar bir sanayideki çıraklar haftalık alırdı, bir de bizler. Parça parça gelirdi yani ücretler. Ankara bürosuna vardığımızda karar değişti, paranızı vermeyeceğiz, Cem Bey'in emri dediler. Nasıl olur, bizlerin hiç birikimi yok. Bir ay çalışmasak hayat zor. Borç almayı da sevmem üstelik, ama olacak gibi değil baktık, üstelemedik. Zor günler yaşadık ama mahkemeye de vermedik. Bir tek şeye yanarım o günlerden. Fotoğraf makinemin hiç kullanmadığım teleobjektifini sattık. 20 milyon lira alacağım var şimdi o günkü parayla. Önemli değil ama karşılığıydı emeğimin. O gidiyor ağrıma. 2 yıl sonra öğrendik ki verin demiş de Cem Uzan çocukların parasını, Ardan Zentürk itiraz etmiş. Bizi bırakıp gittiler demiş. Günahı söyleyenin boynuna. ATV seyredeceksiniz. Yeni bir ruh, yeni bir heyecan vardı içimizde. ATV Haber Bürosu'nun bir odası bile yok o günlerde. Ama olsun, inancımız var başaracağımıza dair bu işi. Star'dan kameramanlar da alınacaktı, söz vermişlerdi, ancak olamamıştı. Baki Şehirlioğlu, ben, Gürkan, Çiğdem ve Yavuz Oğhan, bir tek kalan eskilerden. Murat Çelik, o da Anadolu Ajansı'ndan. Üstü olmayan bir masa iskeletinin etrafında yaptık ilk toplantımızı. Baki Bey, kameramanları alamıyoruz dedi. Çiğdem'le Gürkan ısrarlı. Ben de kafama takmışım kameraman Nejat'ı. Madem olmuyor bir şans daha verelim bu çocuklara. Hepsi de gayretli diyerek Baki Bey'e verdim desteğimi. Baki Bey'in özelliği kime hangi işi vereceğini bilmesiydi. Ve o sadece bir haberciydi. ANAP, toplumsal olaylar ve de Anadolu yine bana ait. İlk çıkışını yapmak ATV'nin kameraman Enver'le bize düştü. Memur eylemi var Ankara'da. Dağılın uyarısı yapıyor emniyet müdürü Taşanlar. Sonra 2911'e göre coplarla saldırıyorlar. Oysa tanıdığım en iyi polis Mehmet Canseven zamanında. Ulu orta yapılmazdı bu işler. Sakarya Caddesi'nde 3 ayrı sokağa dağıldı kaçarken memurlar. Tipine bakıp polislerin izledik bir bölümünü. Ve ilk dayak görüntüleri, ki hala jeneriklerde kullanılır, ve haberini biz verdik. İlk program deneyimimiz Habertesi. Ayşenur Aslan sunacaktı. Tüm haber merkezi katkıda bulunacaktı. Bireysel değil bir ekip işi olacaktı. Tabii ağırlık da Ankara'ya dayanacaktı. Gürkan ve Çiğdem baştan daha biz yokuz bu işte deyince dağıtmış olduk ekibi. 4-5 hafta sonra Habertesi yayından kalktığında şu sonuç çıktı ortaya. Haberde değilse de programda tutmuyor bu ekip işi. En iyisi kendine güvenmeli. O kadar çok şey var ki anlatacak, hepsini anlatmak zor olacak. Aklımızda kalan birkaç notu aktaracaksak. İşçi emeklilerinin oyunu. Memur yürüyüşünden gelmişim yine bir gün. Haberi yazarken ismen bir telefon geldi. Arayan memurlar olabilirdi. Yanılmamıştım. Emekli bir memurdu. Düşündüm, sorunlarını da anlatmak isteyecekti. Yanılgım hiddete dönüştü. Sordu, yalan rüzgarının saatinin niye değiştiğiydi. Saygısızlık etmemek için usulca yanıtsız kapattım telefonu. Ertesi gün işçi emeklileri cemiyetinin genel kurulundayım. Aldıkları komik ücretten şikayetçiler. Konuk siyasiler gelmeden neredeyse bitirdim haberi ve dile getirdim onların hükümetten şikayetlerini. Az sonra Tansu Çiller girdi salona. Aman bir yalak kılık ki sormayın gitsin. Sanki her şeyin suçlusu benim. İşçi dostu diye tanıttı işçi emeklileri başkanı Çiller'i. Öyle mi? Değiştirdim anonsu ve işçiler Çiller'e teşekkür etti dedim. Akşam gelen itiraz telefonlarında ise başım dikti. Önce siz ne istediğinizi bilin. Uçak ya bir kez düşer ya iki. İstanbul'a ödül almaya gitmişiz Enver'le, Kamusen'den. Van uçağı düştü haberi, düştü haber merkezlerine. Hemen gidilmesi gerekli. Ben gideyim diyeceğim Ali Kırca'ya ama İstanbul'daki arkadaşlar ya kırılırsa? Herkesin bir mazereti var hemen hemen. Göz göze geliyoruz Ali Kırca'yla. Biz gideriz diye atılıyorum. Sırf gidelim diye de Diyarbakır'a gider, oradan Van'a 2,5 saatte gideriz diye ikna ediyorum. Bir saat sonra özel uçaktayız. Sabahtan Can Ataklı, Korcan Karar, Ramazan Öztürk, Ali Eke Yılmaz, ATV'den Enver'le biz. Hareketten önce telefon açıyorum Diyarbakır'a. Şoförün adı Medeni. 4 araba ayarlı bize. Zincirlerimiz var mı bilmiyorum. Evet abi, zincir de var, her şeyde. Siz gelin hele diyor. İner inmez Diyarbakır'a, Van'a doğru çıkıyoruz yola. Tırmanırken Bitlis dağlarına bastırıyor karda iyiden iyiye. Sabaha karşı 2'de çıkamaz oluyor arabalar. İlk sözüm zincirleri takalım Medeni. Ne olur ne olmaz. Zincir yok demez mi? Ulan sen bana var demedin mi? Vardı abi, sen bana al demedin ki. Var mı dedin? Çaresiz 2 dağdan itiyoruz arabaları. En sinirlimiz de Fevzi Öktem'di. Bitlis'e geldiğimizde saat 3'ü gösteriyor. Açık bir tek benzinlik var. Kendimi tanıtıyor, zincir bulmasını istiyorum. Bir telefon veriyor. Parçacıdır bu diyor. Numarayı çevirip ben Tayfun Taliboğlu diyorum. Karşıdaki ses geliyorum Tayfun Bey deyip kapatıyor. Tekrar arıyorum. Nereye geliyorsun? Heyecanlandım da deyip adresi veriyor. Dükkanı açan 55-60 yaşlarında bir amca. Önce sarılıp öpüyor ve bam telime basıyor. Akşam haberlerinde Ali Kırca Tayfun Taliboğlu'yla yola çıktı dedi. Biz de nereden geçecek bu karda tipi de deyip merak ediyorduk deyince gözyaşlarımı tutamıyorum. Artık ne soğuk umrumda ne kar. Onun yüreği öyle bir ısıtıyor ki. Bu sevda beni daha çok dolandırır bu yörede deyip sarılıyorum sevgi dolu bedenine. Bu kıssadan hisse. Böyle başlar yol hikayeleri. Hamaset yapmıyorum. Kazanacağım hiçbir para kıymetli değil bu yürekler kadar. Biz de seni bekliyorduk. Başladıktan sonra yol hikayesi bam teline, Iğdır'ın su veren mezrası köylerinde bir köylünün biz de seni bekliyorduk diye karşılamasıyla beni haber mi aldınız soruma, buralara bir tek sen gelirsin sözleri, hanginizi bağlamazdı ki unutulan yollara. Söyledim ya, bitmez bu yol hikayeleri. Bir sonraki kitapta anlatacağım gidilmeyen, gidilse de görülmeyen, görülse de görmezlikten gelinen diyarlarda, zulalara saklanan sevdaları. Gelelim bam telinin çıkış öyküsüne. 5. ayrımın sonu, sayfa 142.